Efesliler Mektubu'ndan Vaaz Serisi Gökteki Yerlerde 3. Vaaz Göklerde Oturan İmanlılar
Allah'ın sözüne gene hoş geldiniz. Geçen haftalarda Efesliler Mektubu'nda baktık. Nasıl Pavlus bizim dikkatimizi, bizim gözlerimizi çeviriyor göklere. O mektupta 5 defa çok büyük hakikatler var. Ve hep aynı sözlerle başlıyor. Göklerde ya da göklerdeki yerlerde. Sanki bir lafça Pavlus bizim dikkatimizi aşağıdan yukarıya çevirmek istiyor. O da çok büyük bir ders. Birinci yerde Pavlus anlattı ki bize Rab o kadar büyük bereketler verdi. Ama bu bereketler para pul değil. Beden sağlığı, güç falan değil, bu bereketler göklerde bulunuyor. Ve onların peşine giderim ve onların kıymetini bilirim. İkinci yerde geçen hafta baktık. Pavlus dedi ki İsa Mesih de babasının yanındadır, göklerde bulunuyor. Ve baktık ne kadar önemlidir İsa orada olsun, yeryüzünde değil. Herhangi yeryüzündeki bir santralada değil. Ama İsa babasının yanında, göklerde olsun diye ne kadar büyük bir kıymet taşıyor, bunu gördük. Bugün aynı fikirle devam ediyor. Değil sadece İsa, biz de göklerde bulunuyoruz. Mesih'le birlikte göklerdeyiz. Çok büyük bir söz ve çok zor anlaşılan bir söz. Ve bugün ona bakmak istiyoruz. Okuyorum Efesliler 2 ayet 6. Çok kısa. Bizi onunla beraber diriltirdi ve onunla beraber Mesih İsa'da göklerde oturturdu. Bir daha okuyoruz. Allah diyor, bizi İsa ile birlikte diriltirdi. Ne zaman İsa mezardan çıktı, bizim de kıyamımız, bizim de dirilişimiz belli oldu. Biz de bir anlamda dirildik. Ve diyor, onunla beraber Mesih İsa da göklerde oturturdu. Yani o sebep oldu, biz oturuyoruz. Dakika'da diyor, biz göklerde oturuyoruz. Nasıl bir şey bu? Evet. Sadece İsa değil, biz de onunla birlikte gökte duruyoruz, oturuyoruz diyor. Bu ayet bütün yeni antlaşmada en şaşılacak sözlerinden biri. Bunu anlamıyorum. Ve ben bunu ilk okuduğum zaman şaşmaş kaldım. Bugüne kadar bunun tam anlamını kavrayamıyorum. Pavlus, ne demek istiyorsun? Ben nasıl gökte oturuyorum? Bu saçmalık değil mi? Ben oturuyorum Filibe'de, ben oturuyorum Oritsa Batak'ta. Nasıl diyorsun yani ben gökte oturuyorum? Bu çok saçma bir şey. Geliyor bana. Ve onun için yani sanki bu temada biraz kafamızı çalıştıralım. Hani alışılmadık bir sözdür ve buna lazım daha fazla dikkat edelim. Bunun derinliğini sanki böyle çukur kazar gibi kazalım şimdi, anlayalım. Şimdi bakalım Rab neden bize o kadar büyük bir şey için söz verdi? Yeterli değil mi dedesin? Hani kurtuldunuz, dayanın birkaç sene burada yeryüzünde. Ondan sonra benim yanımda olacaksınız. Amin. Bu yeterli değil miydi? Niçin lazım böyle bir laf yapsın? Hayır. Değil sadece bir gün ahirette. Hayır. Şimdi diyor dakikada siz İsa ile birlikte babanın yanında bulunuyorsunuz. Orada oturuyorsunuz. Biz orada oturuyoruz. Çok zor bir şey. Ama deneyeceğim azıcık bu temada biraz aydınlık vermeye. Niçin Allah böyle yaptı? Bize bu kadar büyük bir söz verdi. Birinci tema. Niçin bunu yaptı? Birincisi bizi korumak için. Korumak için. Yeryüzünde bin bir çeşit tehlikeler var. Yeryüzünde savaş var. Yeryüzünde yani dayanmak var. Her bir imanlı bunu anlıyor. Senin imanlı hayatın rahat mı geçiyor? Senin hayatında böyle hepsi gül pembe mi? Yoksa zorluklar mı var? Yoksa bu bir ölüm kalım savaşı mı? Biliyoruz ki bizim düşmanımız var. Biliyoruz ki o istiyor değil sadece bu bedeni yok etsin. Bu önemli değil. O istiyor sonsuz yaşamımızı yok etsin. Asıl yaşamımızı yok etsin. Ve bu temada Rab bu sözü verdi ki ben sizi Mesih'le birlikte gökte oturturum. Bu amaçla bizi korumak için. Bu temada okuyorum açıklama Vahiy kitabından 12. bölüm ayet 5 ve 6. Bu çok bilinen ve çok defa okuduğumuz bir vilenyedir, bir görümdür. Yuhanna burada gökyüzünde büyük bir sena görüyor. Bir kadın bir de kırmızı bir ejder. Ve onların arasında bir çekişme var. Ejder istiyor, hani onu yutsun, onu yok etsin. Ve ne oldu? Ejder de diyor, doğurmak üzere olan kadının önünde durdu. Öyle ki kadın doğuru doğurmaz onun kızanını yesin. Anladı ki İsa'ya nasıl yaptı? Daha yeryüzüne geldiği gibi şeytan istedi onu yok etsin. Kadın da bir erkek çocuk doğurdu. O bütün milletleri demir çomakla güdecek. Mezmur 2 açık açık diyor ki bu Mesih olacak. Bir kadın doğurdu diyor bu Mesih yeryüzüne geldi. Ve sonra devam ediyor. Kadının çocuğu da Allah'ın yanına, onun kral iskemlesinin yanına götürüldü. İsa'nın yeryüzünde ne yaptığını hiç anlatmıyor. Bu tema değil burada. Diyor ki, daha kızan doğduğu gibi gökyüzüne alındı. Çok kısa anlattırıyor. İsa'nın yükselmesi başka bir anlamda gösteriliyor. Değil sadece İsa'ya şan verilsin diye ama onu şeytanın pançasından uzaklaştırsın diye. Şeytan ona saldıramaz artık. Çünkü o erişilmeyecek bir yerdedir. Kral iskemlesinin yanında. Şeytanın orada hiç işi yok. Bu kızan, bu yeni doğan bebek oraya direkt alındığı gibi bu gösteriyor. Hani şeytan ona ulaşamıyor. Çünkü orada oturuyor. Kral iskemlesinin yanına oturuyor. Aynısı, madem şimdi okuyoruz Efesliler 2:6'da. Rab bizim için yaptı. Aynısını Rab bizim için yaptı. Aynısı şimdi imanlı için geçerlidir. Şeytan sana ulaşamıyor. Ne demek istiyorum? Şeytan sana ulaşamıyor. Sanki korkunç bir aslan gibi. Bir zooparka sanki düştün bir çukura ve o da bir aslan duruyor. Ama onun boynunda demirden zincir var. O gidecek sadece bir yere kadar. Ve sen o yeri öğrendin mi onun önünden geçebilirsin. Sen ona fazla yaklaşmadın mı o sana yaklaşamaz. Tamam mı? Aynı bunun gibi Rab dedi ki ben sizi şimdiden bile İsa ile birlikte onun içinde sanki aldım gökyüzüne. Şeytan sana ulaşamaz. Eğer sen izin vermezsen o sana hiçbir şey yapamaz. Onun için eminim İsa'ya bağlı kalan, kutsal ruha güvenen ve günden güne Mesih'le yaşayan bir kişi kesinlikle cinleri tutulamaz. Tamam. Ama sen uzaklaşırsan, sen böyle kenarda kalırsan bu garantiye yok. Şeytan sana saldıramaz ama sen kendini onun yani yanına bırakabilirsin. Sanki gel, ısır diye yani buyurursun ona. Rab bize o kadar büyük bir söz veriyor. Romalılar 8. bölüm 37-39 şöyle diyor. Hayır, bütün bu şeylerin içinde bizi seven Mesih'in sayesinden öyle büyük bir yenge kazanıyoruz ki eminim ne ölüm ne de yaşam, ne melekler ne şeytanlar ne de başka ruh kuvvetleri, ne şimdi var olan şeyler ne de gelecekteki şeyler, ne yükseklik ne de derinlik ne de yaratılmış bir hangi başka şey bizi Allah'ın sevgisinden ayıramayacak. Ve o sevgi Rabbimiz Mesih İsa'da bulunuyor. Rab birinci yerde dedi ki ben sizi yanıma aldım. Tamamen sizi korumak için. Ben sizi güvenli bir yere aldım. Benim tarafından hiçbir eksiklik yok. Ben sizi koruyacağım. Yeter ki bu korumayı iste. İkincisi, Rab niçin yazdı bunu? Niçin bunu dedi ki size bu kadar büyük bir söz veriyorum. İmanlı İsa ile birlikte gökte oturuyor. Bu söz çok büyük. Ve ben şaşmaz kaldım. İkinci bir anlam bize güç vermek için. İsa da bizi korumak için. İstiyor bize güç ve kuvvet versin. Geçen hafta İsa'yı gördük. Ve ne yazıyor bu da? Ve o kuvvet Mesih'te belli oldu. Ne zaman onu ölülerden diriltirdi. Ve ne zaman onu göklerde kendi sağında oturdu. 1. bölüm ayet 20. Allah'ın kuvveti İsa'nın dirilişinde görüyoruz. Ve nasıl babasının yanında oturuyor şimdi. Ondan sonra devam ediyor. Aynısı bizim için geçerli. Ve bilesiniz bizim için hani iman edenler için Allah'ın kudreti nasıl da her şeyden büyüktür. Bu kudret onun kuvvetli işlerinde belli oluyor. Çok büyük sözler. Bir imanlı bunu kendi hayatında lazım tatsın. Lazım bunu yani denesin acaba gerçekten doğru mu? Tamam mı? Rab diyor ki Mesih'in diriliş kuvveti düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir şey? Ölüm onu tutamadı. Neler yapmadılar? Mumyalaştırdılar, bağladılar onu değil mi? 60-70 kilo ot kök koydular bunun üzerinde. Sonra neler yapmadılar? Mezarlığın önünde hani kocaman bir taş koydular. Bu taşı mühürlediler. Mühürlerin önünde askerler koydular bilmem ne. Kim ona çıkabilir? Bazı kişiler diyor ki yok İsa sadece yaralanmış idi. Ve mezarlıkta böyle ayıklandı. Kendine geldi. Ondan sonra yani dışarı çıktı kendini göstermiş dirilmiş gibi. Boş boş bir söz. Çok boş bir söz. İsa gerçekten ölüydü. ve bütün bu engelleri yendi. Düşün, biliyor musun ne kadar büyük bir kuvvet var orada? Bunu anlıyoruz bir parça. O İsa'dır. Ama buradaki sözler diyor ki, o kudret bizim için, iman edenler için diyor, geçerlidir. O kuvveti sen alabilirsin. Onun için apostollar bu kuvvetten büyük işler yaptılar. Bugüne kadar da yapılıyor. Bizim için, aynı kuvvet bizim için hazırdır, işlesin. Evet. Bu güç, bu kuvvet nasıl bir şey? Tabii ki diş şımarıklık için. Ben bunu anlattığım zaman bazı kişiler yanlış bir fikir alır. Madem öyle, her ne istersek Allah bize bu güç, bu kuvvet verecek, yapalım. Değil kendi keyfimizi yapmak için, ama Rabbin işini yaparken ne kadar kuvvet lazımsa onu verecek sana. Bir daha söylüyorum. Birçok kişiler bugünlerde bu tuzağa düştüler. Ve Amerika'dan ve başka devletlerden böyle yanlış bir müjde yayılıyor. Tamam mı? Rahatlık ve keyif ve zenginlik müjdesi. Sanki İsa Mesih'in tek işi senin cüzdanını şişirsin. Daha fazla banka basmet kadar böyle, yani banka hesabını şişirsin. Hayır. Onun için Rab gelmedi. Bu güç, bu kuvvet Rab'in hizmetinde veriliyor. Öyle değil mi? Çok büyük bir film var. Quo Vadis. Eski böyle imanlı demiyorum ama eski bir Hollywood filmi. 1950 senelerinde çevrildi. Ve bu Quo Vadis filminde gösteriyor ilk imanlıların ve apostolların hayatlarını gösteriyordu. Orada bir sene var Roma'da, Rim kasabasında. Ve o da Ursus adında bir imanlı köle gösteriyor. O filmde oynuyor. Ve bir senada gösteriyor onu İmparator Nero. Hani en kötü imparator. Roma'daki imanlara baskı yapıyor. Ve gerçekten bu oldu tarihte. Bunu okuyoruz. Tamam mı? Bazıları stadyumun içine attı. Ve vahşi hayvanların önünde yani bıraktı. Bu hayvanlar imanlarla boğuşsunlar. Ve binlerce 30-40 bin kişi seyirci olarak yani eğlendiler. Bu masum kişilerin ölümü ile onlara iyi geldi. Ve bu senede görüyoruz bu Ursus, tamam mı? Bir de bakıyorsun küçük bir grup imanlılar, onların üzerinde kocaman bir öküz, vahşi böyle bir öküz başlıyor bunların üzerinde yürüsün. Bir de biri bu Ursus, bu çok güçlü bir kişi, böyle muskulu bir kişi, onu boynuzlarından tutuyor ve başlıyor onunla güreşsin, güreşiyor onunla. Yavaş yavaş onu yeniyor, onu boğmaya başlıyor. Ve kocaman bu öküzü boğuyor. O zaman imanlılar Rab ona kuvvet ver diye dua etmeye başlıyor. Ve öyle de oluyor. Yeniyor. Hiçbir zaman bir insan kendi muskulu gücüyle bir öküzü yenemez. Hatta öldüremez. Mümkün değil bu. Tamam mı? Ama işte bu, tamam bir film diyeceksin. Uydurma diyeceksin. Ama bu da güzel bir ders var bizim. Bu durum başka. Kendi keyfinin için uğraşırsan başka. Değil mi? Burada yani imanlıları korumak var. Burada işte şahitlik yapmak var. Bu Rab bu imanlılara orada bu dualarına cevap verdi ki, güç verdi. Hani gerçekten yensin diye, ruhsal bir iş bitsin diye. Bu durum başka. Ne kadar kendi keyfimiz için uğraşırsak başka. Eminim. Şimdi en yakın köye git. Rastgele bir öküz tut. Onunla boğuşmaya başla. Onunla güreşmeye başla. Ve ben şimdi aynı biçimde dua edersem Rab sana o gücü vermeyecek. Niçin? Çünkü senin işin yok orada. O senin üzerine yürümedi. Tamam mı? Sen kendi keyfine gittin. Bu birçok imanlılar bu yanlışlığı yapıyorlar. Rab'in işinde bulunurken bize o güç veriliyor. Sen ağlaşıyorsun Rab sana güç vermiyor. Acaba neden geliyor bu? Hiç düşündün mü ki? Hani ben yeterince Allah'ın işini düşünmüyorum da bana bu güç gelmiyor. Hiç düşündün mü bunu? Bu zaten İsa'nın birinci ve ikinci denemesiydi. Ne zaman şeytan ona geldi ve dedi ki, kayalardan ekmek yap. İsa ne dedi? Sadece ekmekle değil, Allah'ın sözüyle yaşanıyor. İsa burada yani kendi keyfine düşünerek mucize yapsın istedi şeytan. İkincisi nasıl? Kendini buradan aşağı at. Melekler seni taşıyacak ellerin üzerine. Rab, için buna razı gelmedi. Çünkü eğer kendini gerçekten aşağı atasaydı, ne işe yarar bu? Bu gösteriş olacak. Bu olacaktı kendi keyfine hizmet etmek değil, Allah'ın işinde bulunmak. Ama sonra ne vakit İsa hizmete başladı, bütün bu şeyleri yaptı, suyun üstünde yürüdü. Değil mi? Ekmekleri çoğaltırdı. Ve gerçekten bu kuvvet vardı onda. Burada çok büyük fark görüyoruz. İsa bunu reddetti, kabul etmedi. Bunu yapmayacağım kendi keyfim için, bu gücü kullanmayacağım kendi keyfim için. Ama ne zaman lazımsa Allah'ın işini bitirmek için o güç var. Evet. Sana da aynı güç verilecek ne zaman sen başlıyorsun Allah'ın işini yapma. Kardeş, at bir adım, bir risk yap. Rab için iş başında bulundu mu, yani bambaşka dua edebilirsin. Değil mi? Değil. Rab ben istiyorum olsun. Böyle dua etmek var ama bu zayıf. O zaman sana bu güç verilmeyecek. Ama ne zaman dersen, Rab ben madem işliyorsun bunu yapayım, o zaman bana lazımdır bunu veresin. O zaman bambaşka bir güçle, bambaşka bir hakla dua etmeye öğreneceksin. Evet. Üçüncüsü, Rab niçin bizi İsa ile birlikte gökte oturturdu? Üçüncüsü, bize şan ve saygınlık vermek için. Nasıl geçen hafta gördük, yani nasıl İsa'nın yükselmesi ona şan ve şeref getirdi ve aynı biçimde o şan ve şerefi bize de vermek istiyor. Evet. Değil Rab istiyor yani bize şımartsın. Onu düşünmeyelim. Ama aynı şeref bizi de bekliyor. Bir anlamda o şeref bize verilecek. Henüz verilmedi. Ve Paulus şöyle diyor. 2. Timoteus 4, 7 ve 8. Ben iyi muharebede dövüştüm. Yarışı bitirdim. İmanı kolladım. Artık bundan sonra doğruluğun tacı benim için hazırdır. Doğru hakim olan Rab o tacı bana o son günde verecek. Ve değil sadece bana versin ama her kim onun gelişini severse ona da verecek. Bakın fark ettin mi? Bu da bir taç için mesele oluyor. Ve bu taç düşünürken aklımıza gelmesin bir kralın tacı ama aklımıza gelsin yarışlarda verilen bir çenek. Eskiden bir yarış bir sporcu kazandı mı 100 metre, 500 metre o bakıp ona yani madalya yerinde bir çenek verdiler. Bu taç gibi bir şeydi. Bugün biz ona madalya diyoruz, şampiyon kupası. Ve Rab diyor ki aynısı sana verilecek. Ben daha şimdiden seni bu yere koydum. Bu şerefli tacı sana vereyim. Evet. Ve şimdi son olarak ve en büyük taşka budur. Rab niçin bu sözü veriyor? Niçin diyor ki ben seni daha şimdiden İsa ile birlikte benim yanımda oturttum. Öncüsü ve en büyük bizim düşüncelerimizi değiştirmek için. Bizim düşüncelerimizi değiştirmek için. Bakın İsa'nın başına gelen her şey bedence oldu. İsa bedence ölülerden dirildi. Ama biz ruhça dirildik. Daha bedence dirilmedi. İsa bedence göke alındı. Biz gene ruhça göklere çıktık bu ayete göre. İsa bedence babasının yanına oturdu. Biz gene ruhça Allah'ın yanında oturuyoruz. Ama gün gelecek bizim için de bütün bu olaylar bedence gerçekleşecek. O güne kadar bunlar hepsi birer ruhsal hakikattır. İncil diyor ki sen babanın yanında oturuyorsun ama benim bedenim burada. Onu göremiyor. Bu ruhça bir hakikattır. Bu ayet demek istemiyor ki imanlı artık bu dünyaya bağlı değildir. Allah'ın krallığının bir parçasıdır istiyor söylesin. Tamam. Bir vakit imanlı bu dünyaya bağlıydık. Yani imanlı olmadan bu dünyaya bağlıydık. Efesler 2 diyor ki bu dünyanın gidişine uyardınız. Bu dünya gidişine uyardınız. Ve bu dünya sözü tabii ki ellerin tutulan şeyler demek istemiyor. Biz imanlıyken havaya uçmuyoruz. Bu yeryüzündeki hayatımız devam ediyor. Bedenlerimiz yani yok olmuyor. O zaman bu dünya sözü iyice anlayalım. Ne diyor? Bu dünyanın gidişine uyardınız. Ama şimdi başka bir fikir var. Şimdi göktesiniz diyor. Bu dünya sözü ne demek istiyor? Bunu iyice anlayalım. Dünya demek Allah'a düşman olan bir krallık. Allah'a düşman olan bir krallık. Bir insanın sistemi. İnsanlar kendi kendilerine yani organize yapmışlar Allah'a karşı. Dünya sistemi bu demektir. Dünya dediğimiz söz bu demektir. Ve Rab diyor ki ben istemiyorum bu dünya sistemine göre yaşasan. Onun için ben seni zaten aldım göklere. Sen benim yanımda bulunuyorsun. Onu düşün yukarısını değil bu dünyayı. Kutsal kitap çok kesin anlatıyor o dünya sistemi ile aramız nasıl lazım olsun. Bizim bu dünya ile aramız nasıl? Senin aran nasıl bu dünya ile? Nasıl anlaşıyorsun bu dünya ile? 1. Yuhanna 2.15 bu dünyayı sevmeyin. Romalılar 12.2 bu dünyaya uymayın. Yakup 4.4 bu dünyaya arkadaş ahbap olmayın. 3 defa diyor. Bu dünyayı sevmeyin. Bu dünyaya uymayın. Bu dünya ile arkadaş olmayın. Neden? Bu dünya dedikleri bu söz insanlardır. Değil Priyano'da, değil Balkanlar, değil ağaçlar, onu konuşmuyor. Bu dünya denilen şey, İncil'e göre insanlardır. Ve o insanlar Rabbimiz İsa'yı öldürdüler. O sisteme uymayacaksın. O dünyaya uymayacaksın. Düşünebiliyor musun? Biz niçin dünya ile ahbap olmayalım? Çünkü öldürdüler İsa'yı. Mesela onu düşün bakalım. Bir kasabada bir karı koca var. Birbirlerini çok severdiler. Ama onların komşusu adama karşı çok fazla kin kovalıyor. Gittikçe daha fazla nefret ediyor adamdan. Bir gece onların evini baskın ediyor ve adamı yatakta yatarken öldürüyor. Sonra dava oluyor. Adam davada kendini çok hızlı avukat tutuyor. Bir sayeden de serbest çıkıyor. Biliyorsunuz nasıl yapılıyor bugünlerde. Tamam, adam şimdi bu kadının kocasını öldürdü. 2-3 hafta geçiyor, kısa bir zaman. Bir de bakıyorsun, bu öldürülmüş adamın karısı, o katil adamla sokakta kol kola geziniyorlar. Maytap yapıyorlar, öpüşüyorlar bile sokakta. Kadın adama diyor ki, ay seninle çok mutlu oldum. Acaba o kasabanın halkı bu kadının için ne diyecek? Herkes onun hakkında en kötü şeyleri düşünmeyecek mi? Herkes ona mana bulmayacak mı? Diyecekler, sen nasıl kocanın katiliyle anlaşabilirsin? Öyle değil mi? İşte bu temada çok güzel anlıyoruz bunu. Ama bir imanlı bu dünyayı sevdi mi, aynı o kadın gibi yapıyor. Aynı o kadın gibi oluyor. Mesih'in düşmanıyla işbirlik yapıyor. Dünyayı sevmeyeceğiz, dünyaya uymayacağız, dünyayla ahbap olmayacağız. Sen başka bir amaçla kurtuldun. Galatyalı 1:4'ü okuyor. O kendini bizim günahlarımız için teslim etti. Allah'ımız ve babamız istedi ki o bizi bu şimdiki kötü dünyadan çıkarsın. Anlıyor musun? Bu dünya sisteminden, bu insanlar sisteminden çıkarsın seni. Dil devam edesin onda. Onun için bu ayrılık, bu düşmanlık var. Dünya düşüncesine karşı gök düşüncesine koyuyoruz. Arkadaş deme, ben ne yapayım? Bu insanlar böyle, ben lazım oyum. Hayır, sen yenebilirsin. Sen dünyayı yenebilirsin. Ve birçok imanlılarımız bunu daha anlamıyor. Eski adetler, bakıyorum bugün gelirken bizim kodun önünde gene böyle yemekler yapıyorlar, ölüler için dağıttırıyorlar ve daha neler. Bir imanlı buna karşı gidebilir. Her bir şey, her bir temada. Dünyayı yenebilirsin. Demek ki, ben ya, ne yapayım? Benim akrabalarım da lazım oyum. Hayır, bunu deme. Her bir temada sen yenebilirsin. 1. Yuhanna 5:4 şöyle diyor. Allah'tan doğan herkes dünyayı yenmiştir. Bak, Allah'tan doğan herkes dünyayı yenmiştir. Zaten dünyayı alt eden yengi imanımızdır. Onun için sen deme, ben mecburum dünyaya uyayım. O zaman düşünme, ben zayıfım, bir şey yapamam. Allah'ın sözü sana kuraj veriyor, sana söz veriyor. Sen bu dünyayı yenebilirsin. Ve o yüzden Allah bize bu söz veriyor. Bak, düşüncen yukarıda olsun. Sen zaten benim yanımdasın. Yeryüzünde değilsin. Bir adamın hakkında okudum. Büyük bir kasabada. Sokakta $5 bulmuş. Ve çok sevinmiş. Gezinirken buluyor bir para. Böyle $5. Ve çok sevinmiş. Karar vermiş ki ay ne güzel. Sokakta para var. Ben artık bütün günümü hani trotuarda kaldırımda geçiriyorum. Bulacağım daha çok para. Derken o günden sonra gözlerini hiç kaldırmamış. Hiç yukarıya bakmamış. Çünkü değil mi? Amacı bu aşağıdan kazanacağım para. Sokakta gezerken hep aşağı bakmış. Ondan sonra yazıyor uzun seneler içinde ne kazanmış. En sonunda yaşlandıktan sonra bismetka yapmış. Bir hesap yapmış. Ne kazandım bunca senin içinde? 29.500 tane kopça bulmuş. 54.000 tane toka bulmuş. 1.250 tane şimikal kalem bulmuş. 12 santim bulmuş daha sonra. Bir de diskopatiye kazandı. Başka bir şey değil. Ve en fenası sadece ne kazandı değil, ne kaçırdı da ona bakalım. Ne kaybetti. Onun bütün düşünceleri değişti artık değil mi? Bambaşka bir insan olmuştu. Çünkü gözleri hep aşağıda. Sadece düşün bakalım bu adam neler kaçırdı. Aşağı bakmakla neler kaybetti. Bir daha mavi göklerin güzelliğini göremedi. Çünkü gözleri hop hep aşağıda. Hep kara, gri. Bebeklerin yüzündeki gülüşlerini artık göremedi, sevinemedi. Çünkü gözleri aşağıda. Ve güllerin hoş kokularını koklayamadı çiçeklerin. Çünkü o önemli değil artık. Aşağıda. Bakayım. Yani benim hayatım burada sanki. Kolosiler 3, 1 ve 2 bizim bunu reseptasını yazıyor. Madem Mesih'le beraber dirildiniz, yukarıdaki şeylerin peşine düşün. Mesih oradadır. Allah'ın sağındadır. Değil yeryüzündeki şeyleri ama gökteki şeyleri düşünün. Madem biz zaten bir anlamda oradayız, Rab bize kuraj veriyor. Bu yeryüzündeki şeyleri düşünmeyin. Düşünmeyin. Bu adama benzemeyin. Aşağıda arıyor hayat ama ararken çok şey kaybetti. Maalesef birçok imanlı bu adama benziyor. Karşılaşırken soruyorum, nasılsın? Cevap hep aynı. Herkes ağlaşıyor, herkes surat asıyor. Bu dünyanın temalarıyla karşılaşıyoruz. Hani son senelerde çok az gördüm yani, çok bir elen sayabilirim kişileri desin. Sevinçle bana karşılık versin. İyiyim, teşekkür ederim. Rabbi seviniyorum, Rabbi seviniyorum desin. Herkes gözleri aşağıda. Ay bu eksik, bu lazım, bu bozuk, o da yetmiyor. Bilmem ne. Tamam mı? Rab diyor ki gözlerini kaldır. Kimin için gökteki temalar önemli? Kim onlara sadece haftada bir saat ayırıyor? İmanlılardan. Düşünüyor musun? Bir imanlı Rab şarkısında işittim bir sözler. Ve öyle diyor. Kız kardeş, sen günde ne kadar zaman ayırıyorsun aynaya bakıp kendi yüzünü düzesen. Daha güzel olasın. Ve ne kadar zaman ayırıyorsun Rab'in yüzünü arayasın. Ya sen kardeş, günde ne kadar zaman ayırıyorsun bu dünyanın haberlerini işitesen ve ne kadar zaman ayırıyorsun Rabbin krallarının haberini yayasın. Değil mi? Onun için son olarak hepinize kuraj vermek istiyorum. Herkes biliyor bugünlerde krize var. Ve doğrusu daha önce de size bildirdiğim gibi bu krize daha fena olacak. Beklemeyin daha iyi günler olsun. Kötüden kötüye gidecek. Kendimizi hazır etmeliyiz bu durumlar için. Onun için hani hep böyle aşağı baktık mı? Sanıyorum ne aşağısını kazanacağız ne gökteki durumu kazanacağız. Onun için kaldıralım kafamızı ve Mesih'i bakalım. O göktedir ve biz de orada bulunuyoruz. Ve oraya dikkatle baktık mı göreceğiz ki biz de orada bulunuyoruz. Rab sizinle olsun.